Ayrım 17, Duman Olan Adam, May Siyoval, sayfa 247, 28. bölüm. Martin Beck kötü uyumuştu, erkenden kalktı. Bagar Mosson'daki daire iç karartıcıydı, cansızdı ve tanıdık nesneler ona alakasız ve kasvetli görünüyordu. Martin Beck duş aldı, tıraş oldu, yeni ütülenmiş gri takım elbisesini çıkardı, dikkatlice ve düzgün giyindi, sonra balkona çıktı. Yağmur dinmişti, termometreye baktı, hava 16 dereceydi. Kendine çay ve peksimetten oluşan bekar kahvaltısı hazırladı, sonra oturup bekledi. Kohlberg saat 9'da geldi. Strandström de arabada yanındaydı, birlikte merkezin yolunu tuttular. ''Nasıl gitti?'' dedi Martin Beck. ''Ah işte'' dedi Strandström. Not defterini karıştırdı. ''Molin o cumartesi günü çalışıyormuş, orası belli. Sabah 8'den itibaren ofisteymiş. O cuma günü görünüşe göre evde, akşamdan kalma halini uyuyarak geçirmeye çalışıyormuş.'' Uyuyor olması üstüne biraz tartıştık. Bana uyumadığını ama sızdığını söyledi. Sızmanın ve küçük iblislerin yastığının üstünde olmasının ne anlama geldiğini bilmez misin seni aynasız? Harika. O zaman iyi bir polis olabilirsin çünkü hiçbir boktan anladığın yok. Bu söylediklerini kelimesi kelimesine not ettim. Neden küçük iblisleri varmış ki diye sordu Kohlberg. Orayı kurcalamadı, kendi de bilmiyordu bence. Ve perşembeyi cumaya bağlayan gece ne yaptığını hatırlamıyordu. İyi ki de hatırlamadığını söyledi. Başından sonuna kadar son derece kaba, garip ve küstahtı. Devam et dedi Martin Beck. Maalesef dün Lund ve Kronquist'in temize çıktığını söylerken yanılmışım. Sonradan anlaşıldığı üzere meğerse kızlarla Lidingö'ye giden Kronquist değil, Force'muş. Öte yandan Lund ile Karlstad'a giden de Kronquist'miş ama cuma değil, cumartesi günü. Her şey karman çorman ama bence Lund ilk ifadesini verirken yalan söylemiyordu. Gerçekten hatırlamıyordu. Bütün grup içinde en sarhoş olan o ve Kronquist'miş galiba. Lund her şeyi karıştırıp çorba etti. Force daha akıllıydı ve ona ulaşınca her şey netleşti. Kızların evine gider gitmez Lund sızıp yere yığılmıştı ve cuma günü akşama kadar hayatta olduğuna dair bir iz bulamamışlardı. Sonra cumartesi sabahı Force'a telefon etmişti. Force da oraya gidip onu almıştı. Ondan sonra da Lund'un sandığı gibi tankarda değil, pub'a, opera sarayındaki bara gitmişlerdi. Lund bir şeyler yiyip iki bira içtikten sonra canlanmış, Kronquist'i ve fotoğraf gereçlerini almak üzere eve gitmiş. Kronquist o sırada evdeymiş. Ondan önce ne yapmış? Kendini hasta ve yapayalnız hissediyormuş, evde öylece yatmış. Öyle dedi. Tek kesin olan cumartesi günü öğleden sonra saat 4:30'da oradaymış. Teyit ettiniz mi? Evet, akşamleyin Karlstadt'taki otele gitmişler. Kronquist de çok fena akşamdan kalmaymış, öyle dedi. Lund hiçbir şey içemeyecek kadar kafası güzelmiş. Lund'un sakalı yok bu arada, onu da not ettim. Aha. Sonra bir de Gunnarsson var. Onun hafızası biraz daha iyiydi. Cuma günü evde oturup yazı yazmış. Cumartesi günü ilk iş ofise gitmiş ve akşamına bir sürü yazı teslim etmiş. Emin misin? Pek değilim. Oradaki ofis gayet büyük ve herhangi özel bir şey hatırlayan birilerini bulamadım. Öte yandan bir yazıyı teslim ettiği doğru ama akşam ya da sabah teslim etmiş olabilir. Ya pasaportlar? Bir dakika, Pia Bolt çok açık sözlüydü. Perşembe gecesi nerede olduğunu söylemek istemedi. Bana öyle geldi ki birisiyle yatmıştı ama kiminle olduğunu açıklamak istemiyordu. ''Mümkün'' dedi Kohlberg. ''Perşembe geceleri olur böyle şeyler.'' ''Ne demek istiyorsun?'' dedi Stenström. ''Hiç. Belki biraz belden aşağı vurdum.'' ''Devam et'' dedi Martin Beck. Cumartesi günü neyse sabah 11'den itibaren annesiyle birlikte evdeymiş. Bunu da çaktırmadan kontrol ettim, doğru söylüyor. Şimdi sıra geldi pasaportlara. Molin pasaportunu göstermek istemedi. Kendi yurdunda kendi kimliğini kanıtlamak zorunda değilmiş, öyle dedi. Lund'un pasaportu yepyeni sayılırdı. En son damga 16 Haziran günü İsrail'den dönüşünde Arlanda'da vurulmuştu, doğru söylüyordu.
Pasaportunu göstermek istemedi dedi Kolberg, sen de tamam dedin.
Pia Bolt 2 sene önce bir haftalığına Mallorca'ya gitmiş, o kadar. Kronquist'in pasaportu eskiydi. Üstü not ve karalamalarla doluydu, berbat haldeydi. En son damga Mayıs ayında Göteborg'da vurulmuştu. İngiltere'den dönüyormuş. Gunnarsson'un pasaportu da eskiydi. Neredeyse doluydu ama daha temizdi. Arlanda'dan damgalar vardı. 7 Mayıs günü ülkeden ayrılıp 10 Mayıs'ta tekrar girmiş. Billancourt'taki Renault fabrikalarına gitmiş, öyle dedi. Belli ki Fransa'da pasaportlara damga vurulmuyor.
Vurulmaz, doğru dedi Martin Bey.
Sonra diğerleri, hepsini incelemeye vaktim olmadı. Christer Sjöberg, Olsvier'de ailesiyle evdeymiş. Şu Meredith, Amerikalı, siyahi bu arada.
Onu geçelim hemen dedi Kolberg. Onu zaten içeri atamayız. Yoksa şu modlar bizi mahveder.
Şimdi hakikaten salaklaştın.
Genelde öyleyim. Neyse, bence devam etmene gerek yok.
Hayır, bence de yok dedi Martin Beck.
Kim olduğunu biliyor musunuz dedi Stenström.
En azından bize göre.
Kim?
Kolberg Stenström'e baktı.
Aklını çalıştır dostum dedi. Birincisi Budapeşte'de görülen kişi Alf Mattsson muydu? Mattsson uyuşturucu satın almak için yanına küçük bir servet alıp sonra hiç uğraşmadan parayı da oteldeki çantasında bırakır mıydı?
Mattsson anahtarını polis karakolunun merdivenlerine atar mıydı?
Polislerden birinin onu orada görme olasılığına karşı yolunu değiştirmesi gerekmez miydi? Mattsson böyle saçma bir şekilde kendi iradesiyle kayıplara karışır mıydı?
Hayır tabii ki.
Mattsson neden Macaristan'a mavi bir blazer, gri pantolon ve süet ayakkabılarla gitti de bavulunun içinden de tam olarak aynı giysiler çıktı?
Peki Mattsson'un siyah takım elbisesine ne olmuştu? Bir gece önce üstünde olup sonradan ne çantasından ne evinden çıkan takım elbiseye ne oldu?
Tamam, Mattsson değildi, kimdi öyleyse?
Mattsson'un gözlüğünü ve yağmurluğunu alan sakallı birisi. Mattsson'un yanında en son görülen birisi. En erken cumartesi akşamına kadar nerede olduğuna dair bir tanığı bulunmayan birisi. Bütün bu grup içinde kafası en ayık olup da bu küçük oyunu kurabilecek kadar zeki olan kim var, iyi düşün.
Stenström durumun vahametini kavradı.
Bir şey daha düşündüm dedi Kolberg.
Budapeşte haritasını masaya serdi. Buraya bakın, otel burada. Tren garı ya da merkez istasyon, adı neyse o da burada.
Budapeşte Nyugati.
Olabilir. Eğer otelden istasyona yürüyecek olursam bu taraftan gider ve böylece polis merkezinden geçerdim.
Doğru ama bu durumda yanlış istasyona giderdin. Buradan Viyana trenleri kalkıyor. Eski Doğu Demir Yolları istasyonundan.
Kolberg hiçbir şey demedi, haritaya bakmaya devam etti. Martin Beck, Solna bölgesinin büyütülmüş çizimini masaya açıp Stenström'e başını salladı.
Hemen Solna polisine git dedi, bu alanı kordonla çevirmelerini iste. Orada yanmış bir ev var, birazdan orada olacağız.
Şimdi hemen mi?
Evet.
Stenström yanlarından ayrıldı. Martin Beck bir sigara kapıp yaktı. Sessizce sigarasını içti. Bir o kadar sessiz oturan Kolberg'e baktı.
Sonra sigarayı söndürüp haydi gidelim öyleyse dedi.
Kolberg pazar günü bomboş kalmış sokaklarda hızla arabayı sürdü. Güneş bulutların arkasından ortaya çıkıyordu ve hafif bir esinti suyun yüzeyini okşuyordu. Martin Beck koya giren küçük bir grup yelkenliye dalgın dalgın baktı. Arabada sus pus oturup yola devam ettiler ve bir gün öncekiyle aynı yere park ettiler. Kolberg az ileride park edilmiş duran siyah lançayı işaret etti.
Onun arabası dedi. Herhalde evde öyleyse.
Swartens Caddesi'nden karşıya geçip kapıyı iterek açtılar. Hava rutubetli ve cansızdı. Yıkık basamaklardan sessizce 5. kata çıktılar. 29. bölüm. Kapı anında açıldı. Eşikteki adam sabahlık ve terlikleydi. Karşısında onları gördüğüne son derece şaşırmıştı.
Affedersiniz dedi, sizi nişanlım sandım.
Martin Beck adamı anında tanıdı. Budapeşte seyahatinden bir gün önce Molly'nin tankartta ona işaret ettiği adamdı bu. Açık, hoş bir yüz, sakin mavi gözler. Gayet sağlam yapılıydı, sakallıydı, orta boyluydu. Ancak tıpkı Belçikalı öğrenci gibi Matson'a benzerliği yalnızca bunlardan ibaretti. Polisiz, adım Beck, bu bay da komiser Kolberg. Tanışma faslı kısa ve seviyeliydi. Kolberg, Gunnarsson. Bir dakika girebilir miyiz dedi Martin Beck. Elbette, konu nedir? Alf Matson hakkında konuşmak istiyoruz. Dün de bir polis memuru gelip bana aynısını sordu. Evet, biliyoruz. Martin Beck ve Kolberg daireye girerken bir değişim geçirdiler. Bu değişim ikisine aynı anda olmuştu ve ikisi de bilincinde değildi. Üstlerindeki o gergin, muğlak ve adalet arayan belirsizlik kaybolmuş, yerine rutin bir sakinlik, mekanik bir azim gelmişti ki birazdan neler olacağını biliyorlar ve daha önce aynısını yaşamışlar demekti. Hiçbir şey demeden dairede dolaştılar. İçerisi ferah ve genişti, özene bezene döşenmişti. Ancak aynı zamanda doğru düzgün yaşanmadığı izlenimini uyandırıyordu. Mobilyaların çoğu yeniydi ve hala sanki bir mağaza vitrinindeymişler gibi duruyorlardı. Odalardan ikisinin camları sokağa, yatak odasıyla mutfak avluya bakıyordu. Banyonun kapısı açıktı ve içeride ışık yanık kalmıştı. Adam belli ki tam yıkanıp giyinmeye hazırlanırken zili çalmışlardı. Yatak odasında birbirine yakın duran geniş iki yatak bulunuyordu ve içlerinden birinde yakın zamanda uyunmuştu. Bozulmuş yatağın başucunda yarı boş bir soda şişesi, bir bardak, iki ilaç kutusu ve çerçeveli bir resim vardı. Odada aynı zamanda bir sallanan sandalye, iki tabure ve çekmeceli, portatif aynalı bir makyaj masası da vardı. Fotoğraf genç bir kadına aitti. Kadın sarışındı, temiz, sağlıklı yüz hatlarına sahipti ve gözleri açık renkti. Makyajsızdı, boynunda sözde Bismarck kolyesi denen gümüş bir kolye vardı. Martin Beck bu tarzı biliyordu. 16 yıl önce karısına o da bu tür bir kolye vermişti. Çalışma odasına geri döndüler, tur sona ermişti. ''Lütfen oturun'' dedi Gunnarsson. Martin Beck başını sallayıp masanın yanındaki asır sandalyelerden birine oturdu. İki kişilik yapılmış bir sandalyeydi. Bornozlu adam dikilmeye devam etti. Hala dairenin içinde gezinen Kolberg'e doğru bir bakış attı. El yazmaları, kitaplar ve kağıtlar masanın üstünde düzgünce istiflenmiş duruyordu. Daktiloda yazmaya başlanmış bir sayfa kalmıştı ve telefonun yanında bir başka çerçeveli resim. Martin Beck gümüş kolyeli ve açık renk gözlü kadını hemen tanıdı. Fakat resim dışarıda çekilmişti. Kadın başını arkaya atmış, fotoğrafı çeken kişiye kahkahalarla gülerken rüzgar sarı saçlarını karıştırmıştı. ''Size nasıl yardımcı olabilirim?'' dedi sabahlıklı adam kibarca. Martin Beck gözlerini adama dikti. Gözleri hala mavi, sakin ve dingindi. Odanın içi sessizdi. Kolberg dairenin başka bir kısmında bir şeyler yapıyordu. Muhtemelen banyo ya da mutfaktan sesi geliyordu. ''Bana neler olduğunu anlatın'' dedi Martin Beck. ''Ne zaman?'' ''21 Temmuz gününün arifesinde Matson ve siz opera sarayının barından çıktıktan sonra.''
''Yaptım zaten, sokakta yollarımız ayrıldı. Ben bir taksi tutup eve geldim. O ise aynı yöne gitmediği için kendi taksisini bekledi.''
Martin Beck kollarını masaya yaslayıp fotoğraftaki kadına baktı. ''Pasaportuna bakabilir miyim?'' dedi. Adam masanın etrafında dolaştı, oturup çekmecelerden birini açtı. Hasır sandalye dostça gıcırdadı. ''Buyurun'' dedi. Martin Beck pasaportun sayfalarını çevirdi. Eskiydi, eprimişti ve en son damga 10 Mayıs'ta Arlanda'dan ülkeye giriş yaptığını gösteriyordu. Yanındaki sayfada, yani pasaportun son sayfasında birkaç not yer alıyordu. İki telefon numarası ve bir dörtlük. Kapağın iç kısmı da notlarla doluydu. Çoğunluğu arabalar ya da motor büyüklükleri hakkındaydı. Uzun zaman önce ve aceleyle yazılmıştı. Dörtlük yeşil bir pilot kalemle gri bir kutucuğa yazılmıştı. Martin Beck pasaportu çevirip okudu. ''Genç bir delikanlı vardı Dundee'de. Dedi ki bensiz yapamaz hiç kimse. Tam sayılmaz evlerin hiçbiri. Koymadan koltuğumu ve beni. VC'dir adımın baş harfleri.'' Masanın diğer tarafında oturan adam Martin Beck'in bakışlarını takip edip açıklamaya koyuldu. Bu esprili bir şiir. Görüyorum. Winston Churchill hakkında kendisi yazmış diyorlar. Paris'ten gelirken uçakta duymuştum. Çok beğendim ve bir kenara yazmak istedim. Martin Beck hiçbir şey demedi. Dörtlüğe gözlerini dikti. Yazının altında sayfanın rengi bir ton daha açıktı. Ve orada olmaması gereken yeşil noktacıklar vardı. Sayfanın diğer tarafındaki yeşil bir damganın kalıntıları ya da izleri olabilirlerdi. Oysa ki pasaportta böyle bir damga yoktu. Stenström bunu fark etmeliydi. Kopenhag'da uçaktan inip İsveç'e feribotla girseydiniz bir sorun olmazdı dedi. Ne demek istediğinizi anlamadım. Telefon çaldı, Gunnarsson cevap verdi, Kolberg içeri girdi. Sizi arıyorlar dedi sabahlıklı adam. Kolberg avizeyi aldı, dinledi ve şöyle dedi. Ah evet, bırak girsinler öyleyse. Evet sen orada bekle, biz birazdan geliyoruz. Ahize'yi yerine koydu. Stenström aradı. İtfaiye evi geçen pazartesi günü yakıp yıkmış. Adamlarımız Hagalund'daki o yanmış evin kalıntılarında inceleme ve araştırma yapıyor dedi Martin Beck. Ne olmuş eve dedi Kolberg. Hala ne demek istediğinizi anlamıyorum. Adamın gözleri açıktı ve kararlıydı. Kısa bir sessizlik oldu. Sonra Martin Beck omuz silkip haydi gidin de giyinin dedi. Gunnarsson tek kelime etmeden yatak odasının kapısına doğru gitti. Kolberg onu takip etti. Martin Beck olduğu yerde kıpırdamadan durdu. Gözleri tekrar fotoğrafa takıldı. Aslında pek önemli değildi ama nedense konuşmanın bu şekilde sonlanmasına sinir olmuştu. Pasaportu gördükten sonra %100 emin oldu. Ama itfaiyenin tatbikat yaptığı alanla ilgili teorisi sadece bir tahminden ibaretti. Yanlış da çıkabilirdi. O halde adam da tavrını korumayı başarırsa o zaman bu soruşturma çok zorlu olabilirdi. Yine de Martin Beck'in tatminsizliğinin ardındaki esas neden bu değildi. Gunnarsson 5 dakika sonra gri bir kazak ve kahverengi pantolon giymiş halde geri döndü. Kol saatine bakıp şöyle dedi, şimdi gidebiliriz. Birazdan misafirim gelecek, o yüzden çabuk olursak sevinirim. Gülümsedi, cümlesini yarım bırakmıştı. Martin Beck yerinden kalkmadı. Bizim hiç acelemiz yok dedi. Kolberg yatak odasından yanına geldi. Pantolon ve mavi ceket hala gardıropta asılı duruyor dedi. Martin Beck başıyla onayladı. Gunnarsson odanın içinde ileri geri yürüdü. Artık hareketleri daha gergindi ancak yüz ifadesi hiç değişmemişti. Belki o kadar kötü değildir dedi Kolberg dostça bir edayla. Böyle hemen teslim olmak zorunda değilsiniz. Martin Beck iş arkadaşına çabucak baktı sonra tekrar Gunnarsson'a döndü. Elbette Kolberg haklıydı. Adam pes etmişti. Oyunun bittiğini biliyordu. Eşikten içeri adım attıkları anda anlamıştı hatta. Tahminen şu anda bir kozanın içinde gibi tam da bu hisse sarınıp sarmalanmıştı. Yine de tamamen savunmasız değildi. Her şeye rağmen yapılması gereken şey tatsızdı. Martin Beck hasır sandalyede arkasına yaslanıp bekledi. Kolberg yatak odasının kapısında dikilip sessizce ve hareketsizce durdu. Gunnarsson da ortalarında ayakta durmayı sürdürdü. Tekrar saatine baktı ama bir şey demedi. Bir dakika geçti. İki, üç. Adam tekrar kol saatine baktı. Muhtemelen sırf refleks gereği yapıyordu ve onu sinir ettiği belliydi. İki dakika daha geçtikten sonra yine yaptı ama bu kez manevrasını saklamak için sol elini yüzünün üstünde gezdirirken bileğine bakış attı. Sokakta bir yerlerde bir araba kapısının hızla kapandığı duyuldu. Gunnarsson bir şey demek için ağzını açtı. Tek kelime çıktı. Eğer... Sonra özür diledi. İki adımda telefonun yanına gitti ve affedersiniz birisini aramam gerek dedi. Martin Beck başıyla onayladı ve ısrarla telefona baktı. 018, Uppsala'nın alan koduydu. Taşlar cuk oturuyordu, 6 rakam, 3. çalışta açılan telefon. Merhaba, ben Oke. Anne-Louise evden çıktı mı? Ah, ne zaman? Martin Beck bir kadın sesinin 15 dakika önce dediğini duydu. Ah evet, çok teşekkürler, hoşça kalın. Gunnarsson avizeyi yerine koydu, kol saatine baktı ve hafif bir sesle, gidelim mi artık dedi. Kimse cevap vermedi. Upuzun 10 dakika geçti. Ardından Martin Beck oturun dedi. Adam tereddüt içinde denileni yaptı. Kıpırdamadan oturmak için çaba gösteriyor gibi görünse de hasır sandalyenin gıcırtı sesleri hiç bitmedi. Kol saatine bir dahaki bakışında Martin Beck adamın ellerinin titrediğini fark etti. Kohlberg esnedi. Ya fazla yapmacık yapmıştı ya da bu gerginliği kaldıramamıştı. Hangisi olduğunu kestirmek güçtü. İki dakika sonra Gunnarsson denen adam ''Ne bekliyoruz?'' diye sordu. İlk kez sesinde bir belirsizlik duyuldu. Martin Beck ona baktı, hiçbir şey demedi. Acaba masanın karşı tarafında oturan adam da bu sessizliğin onlarda da en az kendisinde yarattığı kadar gerginlik yarattığının farkında mıydı diye merak etti. Fark etse de herhalde bir işine yaramazdı. Bir şekilde artık hepsi aynı yolun yolcusuydu. Gunnarsson kol saatine baktı, masada duran tükenmez kalemi aldı ve aynı anda tekrar eski yerine koydu. Martin Beck bakışlarını kaçırıp fotoğrafa sonra tekrar kol saatine çevirdi. Telefon görüşmesinin üstünden 20 dakika geçmişti, ellerinde en fazla yarım saat vardı. Tekrar Gunnarsson'a baktı ve içinden ortak noktalarını düşünmeye başladı. Kocaman gıcırdayan o yatak, manzara, tekneler, oda anahtarı, nehirden gelen rutubetli sıcak. Martin Beck alenen kol saatine baktı. Bu hareket nedense diğer adamı bayağı sinir etti. Belki de ortak ilgi alanlarının olduğunu hatırlamaktan hoşlanmamıştı. Martin Beck ve Kohlberg yarım saattir ilk kez göz göze geldiler. Eğer haklıysalar son çok yakında demekti. Çözülme 30 saniye sonra yaşandı. Gunnarsson bir o adama bir diğerine baktı ve net bir sesle ''Tamam, ne bilmek istiyorsunuz?'' diye sordu. Cevap veren olmadı. ''Evet, haklıydınız, tabii, bendim.'' ''Ne oldu?'' ''Konuşmak istemiyorum.'' dedi adam boğuk bir sesle. Artık inatla gözlerini çalışma masasının yüzeyine dikmişti. Kohlberg kaşlarını çatarak adama yukarıdan baktı. Martin Beck'e bir bakış atıp kafasını salladı.
17. ayrımın sonu. Sayfa 262.